Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Lisana Dair Notlar başlıklı yazıyı sunacağız. Kitap tavsiye eder misin? Talepleriyle muhatap olduğunda yakın tarihler için lisan bakımından tavsiyeye şayan pek fazla eser bulamamanın ızdırabını yaşıyorum. Halbuki 80 öncesine baksak, hissiyat ve fikriyatı tam olarak gönlümüze göre olmayan birçok kişinin dahi lisanının temiz ve faydalı olduğunu görüyorduk. 20. asrın başına, yani Osmanlı'nın son devresindeki kalem erbabına bakacak olursak, hemen tamamının akıcı, tatlı, zengin ve fasih bir lisan kullandıklarına şahit oluyor, gıpta ediyoruz. Tabii bu eserler sadeleştirme, sadizmine maruz bırakılmamışlarsa. Bunun sebebi biraz ideolojik. Lisan bahsinde hassasiyet ideolojilerle alakalıydı. Komünist ve kapitalist dünyalar arasındaki soğuk savaş döneminde milliyetçilik, dindar, muhafazakar ve mukaddesatçılarla birlikte olmayı gerektiriyordu. Çünkü komünizm millete, dine, milli ve dini olan her şeye saldırdığı için müdafaa hattında ümmetçi ile milliyetçi beraber saf tutuyordu. Aynı dönemde solcu, ilerici, çağdaş, batıcı gibi tabirlerle anılan topluluklarsa dilde tasfiyeyi, uydurukçayı tercih ediyorlardı. Gerçek bir milliyetçi, Yunus Emre'nin, Fuzuli'nin, Nabi'nin, Akif'in kullandığı kelimeyi Arapça diye çöpe atıp yerine Necip Fazıl'ın tabiriyle kurbağa dilinden uydurukça bir sözcük kullanmayı gönlüne sindiremezdi. 80 darbesinin ideolojileri dizginlemesi, 90'larda da komünizmin mağlubiyetiyle tasfiyeye karşı çıkma meselesine milliyetçi destek zayıfladı. Artık Arapça asıllı kelimeleri müdafaa etmeyi Arapçılık diye tahkir edenler bile çıktı. Gerçi milliyetçilik her zaman iki türlü olmuştu. Türklerin asıl İslam'dan sonra gayesini bulmuş bir nizam-ı alem davasına inanmayanlar için son tahribat da Türk tarihinin bir parçasıydı. Bu iki türün adları bile lisanda birbirinden ayrıldı. Milliyetçilik ve ulusalçılık. Ya İslamcılar? Maalesef onların içinde de uydurukçaların ekmeğine yağ sürenler çıktı. Onları güzel adamlar bilip takip eden nesillerde de ciddi savrulmalar meydana geldi. Sonra da herkesi saran vurdum duymazlık yayıldı. Dini ve milli sebeplerimiz mahfuz, lakin sadece lisan hassasiyetiyle bile tasfiyeciliğe ve uydurmacılığa karşı çıkmak gerek. Uydurmaya gösterilen itirazı yabancıya göstermediğimiz şeklinde mukadder bir tenkide cevap vererek başlayalım. Eğer yabancı maddeyi özleştiren bir tekniğiniz varsa, yabancı daha az tehlikelidir. Lisanımız bugüne kadar Yunanca'dan, İtalyanca'dan ve Fransızca'dan dahi nice kelimeyi potasında eritmiş ve özleştirmiştir. Mesela temel kelimesini Yunanca'dan aldığımızı yeni öğrendim. Uydurukçaysa o teknenin ana maddesini bozmak demektir. Uydurukça kelimeler zorlama bir mantıkla dayatıldığı için yabancı maddeleri yerleştirebilecek yapıyı da bozar. Yabancıdaki tehlike hayranlık kısmındadır. Sende öz olduğu halde yabana kayıyorsa dilin, orada şahsiyet ayarında problem var demektir. Bu bahiste tercüme bir mantıkla karşılık geliştirilmesi dahi bu zararı gidermez. Uydurma kelime mantığı umumiyetle şöyle kuruldu. Lisanda doğmaktan doğum varsa yaşamaktan da yaşam diyebiliriz. Bilmekten bilim diyebiliriz. Türkçemizde M şeklinde fiillerden isim yapan bir ek vardır. Fakat bu ekseriyetle adet, tekrar vurgusu taşıyan mastarlar ve isimler geliştirmekte kullanılmıştır. Doğmak mutlaktır, doğum bir tekrarı, ölüm, kıyım, kırım, dilim, yarım gibi. Lakin hayat ve ilim gibi adet vurgusu olmayan mefhumlara bu kalıp uygun düşmemiştir. İşin mantığını bozmuştur. Yine Türkçemizde gın şeklinde fiillerden sıfat yapılan bir kalıp vardır. Kırgın, yorgun, bezgin, bitkin, dingin, azgın, durgun. Bunlar ortak bir ruhu sergiliyor. Fakat aynı ekle sonradan uydurulmuş, saygın, seçkin kelimelerini okuyunca o mantığın, o ruhun bozulduğunu görüyoruz. Çünkü saygın, sayma işinin faili değil, mef'ulü. Muteber, muhterem kelimelerine karşılık uydurulmuş. Yine Türkçemizde fiil köküne i eki verilerek elde edilen bir isim kalıbı vardır. Yazı, sızı, batı, doğu, yapı kelimeleri gibi. Lakin ecdadımızın bu ekle kelime vaazında çok aceleci olmadığı fark ediliyor. Çünkü açık hecelerin üst üste gelmesine sebebiyet verdiği için telaffuzda kusurlu kelimeler meydana getirebiliyor. İleti, uyarı, öneri. Mesela beğenmekten beğeni, değinmekten değini gibi kelimelerin teşkili Türkçemizin telaffuzuna halel getiriyor. Beğeninizi kelimesini beğenebiliyor musunuz? Ecdadımızın bu ekleri işletmekte aceleci davranmamasının bir sebebi de karışıklıklara meydan vermemek olabilir. Çünkü M harfi sahiplik zamiri İ eki ise çok kullanılan ismin İ halini meydana getirir. Bu hususiyet Türkçe'ye cinas zenginliği getirse de anlaşma vasıtası olan lisanda karışıklığı artırmanın arzu edilmeyeceği aşikardır. M ile bitirerek kurduğumuz her kelimeye bir de sahiplik M'si bitişecektir. Kurumumuzu, durumumu, gelişimimi kelimelerinde karşımıza çıkan zorluğa tenafür denir ve bir fasahat kusurudur. Gönder kökünden hem gönderi hem gönderim kelimelerini uydurdunuz. Gönderimi dediğinizde hatlar karışacaktır. Cinas yahut tevriye bir sanattır fakat takit bir kusur. Kelime uydurulmasındaki bir başka hataysa aynı kelime Türkçemizde başka manalarıyla varken yeniden yeni manalarla ortaya konması oldu. Kurum, duman isi ve çalım manalarıyla Türkçemizde mevcutken bir de müessese yerine kurum uyduruldu. Demek ki yapı olarak doğru gibi görünse bile ortaya konacak yeni kelimelerin ruh ve telaffuz süzgeçlerinden geçirilmesi gerekiyor. Bir itiraz var. Kelime tutmuş ya, kullanılıyor ya, daha tenkit etmek ne fayda sağlar? Evvela lisanımızın mevcut halini bir ölçü olarak itibara almak, hasta bir insanın vücut değerlerini sıhhat değerleri yerine koymaya benzer. Ateşler içinde yanan bir hastanın vücut sıcaklığını ölçüp, demek ki 39 derece vücut sıcaklığı normal diyemeyiz. Evet, lisan canlı bir organizmaya benzetilir. Fakat organizmalar hastalanır, zayıflar ve ölür. Yanlış duruş ve oturuşlar koca iskelet yapısını bozar. Yanlış tarzda beslenme türlü rahatsızlıklara ve şekil bozukluklarına sebebiyet verir. Elbette ki müdahalelere karşı bizim lisanımız da bazı cevaplar vermiştir. Bazı kelimeler yerleşmiş, tutmuştur. Vücut teşbihine dönersek, lisan, irade ve idare mevkiindeki beyni tesiri altına alan güçlere itaat etmiş, beli bükülmüş kamburu çıkmıştır. Fakat şimdi birçok sahada olduğu gibi lisan bahsinde de omurgayı düzeltme zamanı değil midir? Bir başka teşbihle Türkçe'de tutmuş gibi görünen bu kelimeleri bir hastanın sayıklaması olarak görebiliriz. Hasta iyileşirse kimse onu yüksek ateşte ağzından dökülenler için kınamayacaktır. Daha fasih, daha doğru, daha köklü bir lisan için gayret etmek tekellüf değildir. Yani zorlama bir iş yapmak değildir. Evet, lisanda da tabii olan makbul fakat zorla bozulanı külfetlere girmeden düzeltmek mümkün değildir. Bu sebeple organizmanın hasta olduğunu hatırlamalı ve ona hasta ihtimamını göstermeliyiz. Mesele sadece kelimeler bahsinde kalmamaktadır. Asıl mühim bir noktada tabirlerdedir. Dedemden çok duyduğum bir tabir vardı. Emin ol. Sözünü kuvvetlendirmek için kullanırdı. Safahatta 20 defa geçtiğine göre zengin ve sıhhatli Türkçemizin kuvvetli bir tabiriydi. Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir, onu en çolpa heriflerde emin ol becerir. günümüzde bu pekiştirme ihtiyacı için gerçekten gibi zarfları kullanıyoruz. Hakikaten esahtan emin ol gibi tabirlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Halbuki emin ol tabirinde Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayan ve hatırlatan bir raiha yok mudur? Bu tabir içinde ben kelimesi taşıdığı için oldukça kaba olan bana güven tabirinin bizcesiydi. Bugün neredeyse ters manada kullanılıyor emin kelimesi. Şüphe duy, iyice anla, kesin bilgi sahibi ol. Çalışıp çalışmadığından emin ol. Uydurukçanın dilde fakirleşmeye ciddi bir tesiri oldu. Çünkü tasfiyeci anlayış, bilhassa iktidarın sol elinde olduğu devirlerde, uydurulan kelimenin kullanılmasında devlet baba eliyle bastırdığı için onda bir kuvvet vehmettiriyordu. Günümüzde dini bir mevzu anlatan vaizler, hocalar ve muallimler dahi fert yerine birey, imtihan yerine sınav derse, hakim olmak yerine egemen olmak kalıbını tercih ederse, daha akademik, daha üst bir ifadede bulunduğu vehmine kapılıyor. Bugün bilhassa bu kuvvet telakkisinin tersine döndürülmesi elzemdir. Fakirleşmeye bir misal verelim. Günümüzde ilgili kelimesini haddinden fazla kullanıyoruz. İler tutar yeri olmamak ve ilmek kelimelerinden başka hayatiyeti kalmamış bir kökten, önce ilgi kelimesi uyduruldu, sonra da ilgili. İlişki, ilişkili, ilişkin kelimeleri de rahatsız edici şekilde dokunmak, müdahale etmek manasındaki ilişmekten türetilebildi. Hakkında, edair, hususunda, sadedinde tabirlerinin yerine sıklıkla ilgili kullanılıyor. Meraklı, alakalı, mesul gibi sıfatların yerine de ilgili kullanılıyor. Menfisiyle bile kelime Türkçemize zarar halinde. Mübalağatsız, lakayt, münasebetsiz, kayıtsız, umursamaz, alakasız, soğuk ve uzak duran manalarında da ilgisiz kelimesi kullanılıyor. Bu ilmek bu kadar manayı kaldırır mı? Fakirleşmenin yanında bir de lüzumsuz zenginlik var. Dilde sadelik taraftarları, muarızlarına şu cepheden hücum ediyorlardı. Gece kelimesi varken şep ve leyle ne gerek var? Aynı kelimenin üç dilde karşılığını öğrenmeye çalışmak eğitimi yavaşlatıyor vesaire. Gariptir ki uydurma çalışmaları da bir gereksiz zenginliğe yol açtı. Aynı mefhumun zengin Türkçedeki Arapça veya Farsça menşeli karşılığı, muhtemelen 19-20. asırlarda Türkçemize özenti sebebiyle girmiş Fransızca karşılığı. Arı dili olsun diye uydurulmuş öz Türkçesi. Bugün birçok mefhum için üç karşılıkta yaşıyor. Müessese, enstitü, kurum. Müsamaha, tolerans, hoşgörü. İçtimai, sosyal, toplumsal. Mevkut, periyodik, süreli. Neşriyat, medya, yayın. Edebiyat, literatür, yazın. Hakimiyet, hegemonya, egemenlik. Müsbet, pozitif, olumlu. Menfi, negatif, olumsuz. Şeb ve leyl hiç değilse, şebi yelda, şebi arus, şebboy, şebnem, leyletül gadr, leyla ve leyli mazmunları hatırına Türkçemizde ve edebiyatımızda bir yere sahiptiler. Ya yukarıdaki gereksiz kelime bolluğuna ne demeli? Bunlar ne olacak ve ne faydası var? Biz bizim olana sahip çıkalım. Yabancı dil öğrenmekten fazlasını ana dilimizi güzelce tahsil etmeye sarf edelim. Bu davayı sahipsiz bırakmayalım. Zira lisan bizim anlatmakla mükellef olduğumuz hakikatlerin yegane tercümanıdır. Davet edeceksin ama davayı kim anlar? Öz öz diyerek dilde de en özge bozuldu. Değerli dinleyenler, Mustafa Asım Küçükahçı'nın kaleme aldığı Lisana Dair Notlar başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak. Ve şimdi bir hikayeyle devam edeceğiz Sesli Dergi'ye. Fatih Garcan imzalı Hayranım başlıklı hikayeyi aktaracağız. Günün ilk ışıklarıyla vardı yıllarını verdiği mütevazı Kur'an kursuna. Vücudu artık gönül hızına yetişemiyor, ara sıra tekliyordu. Yıllardır sabah ezanıyla beraber gelir, yatsıyı müteakip çıkardı. Zihinlerin en açık olduğu bu kıymetli vakitlerde öğrencilerin başında olur, onların derslerini erkenden alırdı. Bu onun için bir vazife veya bir mesaiden ziyade bir yaşayış tarzı olmuştu artık. Yıllardır öyle herkesin bir sürü işinin çıktığı gibi işi de çıkmazdı. Rabbim her işini denk getirir, hocanın kimseye şikayet ettiği olmazdı. Talebelerinin zihninde onun kursa gelmeme ihtimali gibi bir durum hiç söz konusu bile olmazdı. Emektar ayakları yine sağ salim kavuşturmuştu kutlu davasına, sükunet limanına. Selamun aleyküm Mecid abi, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam Bekir hocam, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hocam demirci Mustafa abi geldi sizden az önce. Kursa hayır olsun diye iki kuzuyla iki çuval pirinç bıraktı. Öyle mi? Allah Allah, helal olsun bu adama. İşlerinin bozuk olmasına rağmen buraya yaptığı hayrı hiç kesmedi. Belki azaldı haliyle ama ısrarla yaptığı yardıma devam etti. Allah işlerini denk getirsin. Öyle hocam, ben de duydum. Veren de o alanda. Kendi görür ecrini. Peki, kolay gelsin Mecid abi. Bekir Hoca tam odasına geçerken bir misafirinin daha geldiğini söylediler. Hilmi abi hoş geldin. Buyur otur şöyle. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Çok meşgul etmeyeyim. Estağfurullah, ne demek, buyurun. Az önce Demirci Mustafa'yı gördüm. Buradan çıktı galiba. Hayırdır, borç istemeye mi geldi? Hayır, hayratta bulunmuş. İki kuzuyla iki çuval pirinç getirmiş hafızlık öğrencilerine. Öyle mi? Demek onun için. Ne dedin abi, anlayamadım. Aslında ben de kalsa daha iyi olurdu ama adamını tanı hocam da dua ordun bu adamdan duasını eksik etmesin. Buyur abi. Bu demirci Mustafa sabah bana geldi. Bir miktar borç istedi. Ben de onca borcun içinde iflasın eşiğinde adama bu para ne etsin? Hangi açığını kapatır diye gönlümden geçirdim. Eski dosttur deyip geri çevirmedim. Buradan çıktığını görünce de merakımdan geldim. Suizan etmişim. Yanından ayrıldıktan çok kısa bir müddet sonra burada da görünce sizden de borç istedi diye düşündüm. Hatta düşünmekle de kalmadım, önce ayıpladım. Bu kadar mı düştün dedim kendi kendime. Sonra da, ya kınama, belki hakikaten çok dardadır. Ne yapsın, sen olsan ne yapardın diye düşündüm. Sonra da kendi gönlümdeki bu kıymığı çıkarmak için en uygun olanın sizinle konuşmak olduğunu düşündüm. Zaten girer girmez de cevabımı alıp yeterince mahcup oldum. Çünkü sabah benden istediği borç, İki kuzu ve iki çuval pirince anca yeter. Ben durumunun bir hayli zor olduğunu duymuştum ama bu kadar dara düştüğünü anlayamadım. Çünkü hiç kesmedi ve hiç hissettirmedi. Allah razı olsun. Rabbim hakkında hayırlısıyla eskisinden daha çok kazanç ve bereket nasip etsin inşallah. İnşallah Bekir hocam, bana müsaade. Müsaade Allah'tan. Kal sağlıcakla. Sizler de hocam. Bekir Hoca, Hilmi Bey'i yolcu eder etmez Demirci Mustafa Bey'in atölyesinin yolunu tuttu. Demirci, Hoca Efendi'yi kapıda karşıladı. İçeri buyur etti. Kısa bir hoşbeşten sonra Bekir Hoca müsaade alarak mevzuya girdi. Mustafa abi, belki haddime değil ama bir şeyler duydum. İşlerinizin biraz zora girdiğini. Yorulma Hoca Efendi. Ecir hesabını sen mi tutuyorsun? Yaparım, yapmam. Yok yok estağfurullah. Öyle demek istemedim. Hani bizim yapabileceğimiz bir şey olursa diye gelmiştim. Allah razı olsun hocam. Siz zaten fazlasıyla yapıyorsunuz. Siz geleceğimizin mimarı olan gençlere sahip çıkmaya devam edin, fazlasıyla kafi. Aşkımız, davamız bu zaten abi. Ben rahatsız ettim. Müsaade varsa ben kalkayım artık. Estağfurullah hocam. Müsaade Allah'tan. Buyurun. Bekir Hoca hayatının şokunu yaşıyordu. Kendini hiç bu kadar mahcup hissetmemişti. Kendi kendine söylendi. Sana ne be adam? Kim nasıl yapıyorsa yapsın hayrını. Çetelesini senden mi soracaklar? Adam haklı. Bekir Hoca barut gibiydi. Sanki herkes kendini ayıplıyor gibi hissediyor, başını yerden kaldırmadan gidiyordu. Bu arada yanında bir araba durdu. Bu demirci Mustafa Bey'in arabasıydı. Hocam ne olur buyur gel. Bekir Hoca öylece kala kalmıştı. Ne olduğunu anlayamadı. Peki abi. Hocam kusura bakma. Az önce çocuklar ve çalışanlar seni duyar vaziyetteydi. Biraz sert konuştum. Çok özür dilerim. Tam onlara daha çok kemer sıkmaktan, harcamalarımıza çok aşırı derecede özen göstermekten bahsettim. Üzerine sen gelince ortamın rengini değiştirmekten başka çarem kalmadı. Çünkü onlar da bana, sen de hayırlarını kes diyebilirlerdi. Hayırda ısrar etmenin ne demek olduğunu henüz anlayabilecek olgunlukta değiller. Ben de kasadan her çıkışı takip ettiriyorum. Şu an bunu duymaları tepki oluşturabilirdi. Ama inşallah yarın heves etsinler istiyorum. Sizin geliş sebebinizi tahmin etmek zor değil. Muhtemelen Hilmi kardeş dayanamadı. Neyse, önemli değil. Ben kasadan bu şekilde çıkış olmasın diye kısa süreliğine borç istemiştim. Aslında içinde bulunduğum durum dışarıdan bakıldığında çok zor bir durum gibi görünüyor ama benim için ilk değil. Yazdığı kadere hayran olduğum Rabbim öyle güzel denk getiriyor ki yakın zamanda yönetime çocukları da dahil ettim. Kendilerince yeni modern taktikler uygulayarak kısa zamanda daha çok kazanmanın hırsına kapıldılar. Lakin bizim gerçeğimiz belli. Benim için büyük bir risk olmasına rağmen sabrettim. Eğer bu olanları yaşamasalar, yarın bir gün başlarında olamadığım bir zamanda daha kötü çuvallayabilirlerdi. Fakir hayattayken böyle bir tecrübe onlar için hazineler değerinde olacaktır. Ben çok rahatım. Çünkü malın sahibinin kim olduğunu biliyorum. Ben onun hakkındaki kararına razı olduğum kadar hayranım da. Helal olsun abi. Allah daha çok versin. İnşallah çocukların da senin gibi bu sırrı yakalarlar. Bu işin sırrı Allah yolunda yapılan infakta ne olursa olsun devam edebilme gayreti içerisinde olmakta saklı. Bunu bana rahmetli babacığım anlattı. Elinde paran bitse bile asaletini kaybetmezsin evlat. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Nasibinde varsa defalarca sıfırı tüketsen dahi yeniden zirvelere çıkarır bu sır seni. Kurban olduğum Allah bazen verir, gönlüne bakar, bazen de alır, öyle bakar. Kalbini doğru tutabilmişsen ne âlâ, değilse ne o maldan ne o malla gelenlerden hayır görürsün. Babanız çok doğru demiş abi. Şu an kim hoca, kim vaazu nasihat ediyor bilemedim. Allah yar ve yardımcınız olsun abi. Estağfurullah hocam. Her birimiz hizmete memuruz. Size paradan, bana ilimden sormayacak belki ama size ilminizin kaçta kaçını infak ettiğinizden, bana da malımın kaçta kaçını zekatta, kaçta kaçını infakta değerlendirdiğimden soracak. Yarın hesap gününde tutunacak dalımız bunlar olacak. Aynen buyurduğunuz gibi abi, Rabbim o esnada gönül ferahlığı nasip etsin. Amin. İnşallah bu sıkıntıyı aşmakta nasip olursa, o zaman hayır hasenatta bulunmanın nasıl bir sır olduğunu çocuklarıma anlatmayı düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz sıkıntıdan kurtulmanın reçetesinin bu olduğunu hazmettireceğim inşallah onlara. Yoksa hazıra daha dayanmaz. Şu an memleketteki herkesin hakkımda düşündüğü çocuklarım için gerçek olur. Veren el olmanın sırrını, bir gönül kazanmanın ne büyük bir kıymet olduğunu, hele ki Kur'an-ı Kerim yolunda bir hizmetin ne anlama geldiğini evlatlarıma iyice öğretebilir, onların da buna alıştığını görürsem gözüm arkada gitmeyeceğim inşallah. Onlara bırakacağım tek mirasım belki de bu. Allah razı olsun. Rabbim cümlemize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Amin hocam. Size kısa bir zaman için de olsa yaşattıklarım için özür dilerim. Siz bu memleketin yüz akısınız. Bizim adımıza onca gence gece gündüz sahip çıktınız ve çıkmaya devam ediyorsunuz. Siz bu hizmetlere devam ettiğiniz için bu memleket ayakta. Adeta sigortamız gibisiniz. Allah sizden razı olsun. Gücünüze güç katsın. Hayırlı uzun ömür ihsan eylesin. Estağfirullah abi. Rabbim layık eylesin inşallah. Benim de tek mirasım bu gençler olacak inşallah. Değerli dinleyenler, Fatih Karcan imzalı Hayranım başlıklı hikayeyi paylaştık sizinle. Bu akşam son olarak Yüz Akı Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından aktardık bu akşamki yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.